Ve salat ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İ'lem eyyuhel aziz. Masiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır. Çünkü o masiyete devam eden ülfet peyda eder. Sonra ona aşık ve müptela olur. Terkine imkan bulamayacak dereceye gelir. Sonra o masiyetin ikaba mucip olmadığını temenniye başlar. Bu hal böylece devam ettikçe küfür tohumu yeşillenmeye başlar. En nihayet gerek ikabı ve gerek darül ikabı inkara sebep olur. Ve keza masiyete tereddüp eden hacaletten dolayı o masiyetin masiyet olmadığını iddia etmekle o masiyete muttali olan melekleri bile inkar eder. Hatta şiddeti hacaletten yevmi hesabın gelmeyeceğini temenni eder. Şayet yevmi hesabı nefyeden edna bir vehmi bulursa, o vehmi kocaman bir bürhan addeder, en nihayet nedamet edip terk etmeyenlerin kalbi küsufa tutulur, mahvolur, gider. El-iyazu billah. Tabi masiyet dendiğinde hemen aklımıza günah olan şeyler geliyor. Üstadımız manidar bir tarif yapıyor. Masiyetin mahiyetinde bilhassa devam eder ise küfür tohumu vardır. Yani günahın özelliğinde bilhassa o günah devam eder ise küfür tohumu vardır. Peki masiyet nedir? Günahlardır. Günah denince hemen aklımıza menhiyatlar geliyor. Bu manada insanın muhatap olduğu iki nokta var. Birisi sevaplar, birisi günahlar. Sevap derken iman, ameli salih, günah derken menhiyatlar ve şer olan şeyler. Onun için üstadımız Kastamonu Laikası'na bir mektupta bunun taksimatını yapıyor. Bugünlerde Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinap etmek ve ameli salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef'a razı olmakla beraber bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üstül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Yani imandan sonra en ehemmiyetli olan iki esas. Birisi takva, diğeri ameli salih. Takvanın tarifini yapıyor üstadımız. Takva, günahlardan ve menhiyattan sakınmak, yani içtinap etmek, uzak durmak. Peki ameli salih nedir? Ameli salih de emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Kelam alimleri iman ile amel arasındaki bağı çok tartışmışlar. İlmi münakaşalar yapmışlar. Amel imandan bir cüz müdür, değil midir diye. Sonunda vardıkları nokta şu: amel imandan bir cüz değildir. Ancak amel imanı muhafazada çok büyük rol sahibidir. İmanı muhafaza amel ile olur. Onun için Asr suresini okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefi husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Peki herkes mi? İstisnası yok mu? İllellezine amenu, iman edenler. Başka? Ve amilus salihat. Salih amel işleyenler. Ve tevasav bil hak. Ve tevasav bil sabr. Demek ki o salih ameller imanı muhafaza eden bir özelliğe sahip. İmanın mahalli kalptir. Onun için kalbi önce lüzumsuz maleyani şeylerden, şirkten ve küfürden tahliye etmek, boşaltmak gerekiyor. Ondan sonra salih amelle süslemek gerekiyor. Onun için üstadımız çok mühim bir kuralı bize burada hatırlatıyor. Diyor ki, her zaman def-i şer, celb-i nef'a raci olmakla beraber, bu tahribat ve sefaat ve cazibedar hevesat zamanında, bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair, üstül esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. İslam fıkhının temel kaynağı olan mecellenin ehemmiyetli bir kuralıdır. Def-i şer, celb-i nef'a racidir. Yani ne demek? Önce mefsedetleri def etmek gerekiyor, sonra güzellikleri çağırmak gerekiyor. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslamiyet'i tebliğ ettiği sırada Kabe'deki putlara hiç ilişmemiş. Önce kalplerdeki putları kırmış. Önce kalpten onlara doğru giden muhabbeti, sevgiyi kırmış. Daha sonra Kabe'deki putları kırınca hiç kimse bir tepki göstermemiş. Onun için önce imanın mahalli olan kalbi temizlemek. Oradaki mefsedetleri, günahları vesaire şeyleri dışarıya atmak. Ondan sonra o kalbi iman ve ameli salih ile süslemek. Evet, ameli salihin imanı olan amel ihtiyacı veyahut da imanın ameli salihe olan ihtiyacına baktığımız zaman insan ameli salih ile imanını ancak muhafaza edebiliyor. Evet, dinimizin ifade ettiği hükme göre, hadis-i şerifin beyanına göre men gâle la ilahe illallah dehalel cenneh. Kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Ancak o hükmü muhafaza etmek, onun meratibini yaşamak gerekiyor. O da nasıl olacak? Ameli salih ile olacak. Onun için kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse kalp havuzunu iman suyuyla doldurmuştur. İbadet çeşmesinden oraya bir suyun akması gerekiyor. Bu manada insanın imanını çölün ortasındaki bir göle benzetecek olursak, çölün ortasındaki bir göle hiç su akmazsa ne olur? Toprak alttan çeker, güneş üstten buharlaştırır, ihtiyacı olanlar alır kullanır derken o göl kurumaya mahkumdur. Ama az da olsa oraya bir su aksa o göl hayatını devam ettirir. İşte iman havuzuna la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Kalp havuzumuzu imanla doldurduk. İbadet çeşmesinden oraya bir su akmaz ise nefis toprak gibi alttan çeker. Yaşadığımız sosyal hayat güneş gibi üstten buharlaştırıyor. Şeytan insi ve cinni olanları sürekli olarak imanımızın düşmanı derken kalpteki o iman kurumaya mahkumdur. Kişinin İslamiyeti iki dudağının arasındaki bir ifadeden ibaret kalır ki ben de Müslümanım. Ama İslamiyetin güzellikleri onun fiiliyatında görülmez. Onun için imanımızı muhafaza ibadetlerle oluyor. Başka konumuz itibarıyla günahlardan çekinmekle. Onun için ikinci lemmada üstadımız ifade ediyor, ayet-i kerimeyi nazara veriyor. Bel râne alâ gulûbihim. Kalpleri üzeri pas tutanlar. Yani ne demek? Günahlar kalbi siyahlandıran, lekeleyen, paslandıran bir özelliğe sahiptir. O kalbin de temizlenmesi gerekiyor. Ne ile? Tevbe istiğfar ile. Onun temizlenmesi gerekiyor. Eğer kalp bu manada tevbe istiğfar, namaz ve ubudiyetle temizlenmez ise o paslar düşe düşe düşe kalbin yüzeyini ne yapar? Karartır. Şöyle bir şey düşünelim. Şöyle bir düzlem, ayna olsun. Bu aynaya baktığımız zaman suretimizi gösterir mi? Gösterir. Bu ayna üzerine ince ince siyah siyah lekeler düşse, biz de onları hiç silmesek, düşse akıbetinde ne olur? Aynanın yüzeyi simsiyah kesilir. O bir aynadır. Fakat aynelik vazifesi görmez. Artık fiiliyattan aynalık vazifesi kalkmıştır. Onun için günahlar da insan kalbini siyahlandıran, lekeleyen bir aynadır. Bakın 11. lemada üstadımız bu manayı farklı bir misalle anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah ayeti kerimesinin de serlevha yapıyor. Onun tefsirinde, izahında ne diyor? Önce mantıki bir misali getiriyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Bunun iki hükmü var. Bir, müsbet. Güneş çıktı. O halde şimdi gündüzdür. Menfi. Şu anda gündüz değil. O halde güneş çıkmamış. İşte aynen öyle de diyor bu ayet-i kerime der ki, eğer Allah'a muhabbetiniz var ise Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Yani ne demek? Hidayet güneşi sizin kalbinize doğdu ise efalinizde, ahvalinizde ve akvalinizde İslamiyet'in güzellikleri görülecek. Menfi netice, eğer İslamiyet'in güzellikleri sizin sözlerinizde, hal, hareket ve davranışlarınızda görülmüyor ise, peygambere tabi değilsiniz, bunun neticesi de Allah'a muhabbetiniz zayıf demektir, yok demektir. Onun için bu durumda göstergeler çalışıyor. Allah'a muhabbetin göstergesi Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmaktan geçiyor. Onun için üstadımız bu manayı nazara vermek için diyor ki, eğer biz doğru İslamiyet'i yaşasak ve İslamiyet'e layık doğruluğu hal, hareket, tavır ve sözlerimizle izhar etsek, sayır gruplar fevç fevç İslamiyet'e girecekler. O halde böyle bir tavır sergileyemiyor, temsil rolünü üstlenemiyor isek bizde bir noksanlık var demektir. Kendimizi bir check-up'tan geçirmemiz gerekiyor. İşte onun da temelinde iman zafiyeti var. Onun için zayıf ve kuvvetli iman tabiri, imanı kuvvetlendirmek. Yani işte elektrik zayıf olunca hemen ampullerin nuru sönüyor. Hatta o floresan lambalar hiç yanmıyor. Veya bakıyorsunuz ki bir atölyeye gitseniz işte hemen duvarda bir pano var. Nedir? Elektriğin voltajını gösteriyor. Voltaj düşük ise düşük voltajlı cereyan makineleri çalıştırmıyor. Veya makinelere zarar veriyor. Bobinleri yanıyor vesaire vesaire. İşte İman voltajı düşük olunca ameller de dökülüyor. Onun için İşaret-ül İcaz'da üstadımız bu manayı nazara verirken saniyin azametini zihinlerde tespit etmeye ihtiyaç var. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren
ancak ibadetlerdir. Bu konudaki noksaniyet, perişaniyetimizin göstergesidir ki, hâle âlem buna şahittir. Demek o manadaki kuvvet, ibadetin imanı takviyesinden geliyor. Onun için bakın 17. lem'ada hadis-i şerifi üstad nazara veriyor. Heleken nas illel alimun. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Değil mi? Dinimizin hükümlerini bilmekle mükellefiz. Zaruriyatı kesinlikle, zaruriyatın gayrısını da tafsilen bilmek mecburiyetindeyiz. Mükellefiyetimizin gereği budur. Fakat Rabbim muhafaza eylesin, cehalet diz boyunda. Ayrı bir nokta. Demek ki insanlar helak oldu, alimler müstesna. Ve helekel alimun illel amilun. Alimler de helak oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. O zaman ne çıkıyor? İlimle amel edilmiyor ise o ilim sineye nedir? Yüktür. Amelsiz ilmi alimler oksuz yaya benzetmişler. Yayı gerdiniz ama fırlatacak okunuz yok. Hiçbir işe yaramıyor. Onun için ilim amelle kıymet kazanıyor. İlmin esası da marifetullah'tır. Allah'ı bilmedir. Allah'ın emrine itaattir. Nehyinden sakınmaktır. Onun için ilimle amel arasında sıkı bir bağ var. Ama önce mefsedetleri def etmek gerekiyor. Neden? Bu tahribat ve sefahat ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve terk-i kebair üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Yani her zamanın bir hükmü var. Bu zamanın da farklı bir hükmü var. Neden? Üstadımız diyor ki, bu zamanın ruhi manevisi İslamiyet'e yabanileşmiş. Demek ki yabanilik çekiyoruz. Başka? Asr-ı Salis'i aşrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni, dinde lakayt olanları camiye davet ediyorum diyor üstadımız. Yani ne demek? Bu asrın insanı camiden ve cemaatten kaçıyor. Üstad onları tekrar cemaate kazanmak için bir davetiye çalışması yapıyor. Yine 27. sözün başında bakıyoruz. Dinin zaruriyatının terk edildiği bir dönemde, ecnevi adetlerin her tarafı istila ettiği bir hengamda, bid'aların ve dalaletlerin her tarafa girdiği bir dönemde, insanların İslami esaslara lakayt kaldığı bir zamanda, elbette ki farklı bir zaman dilimi. Bu zamanda dine olan yakınlığın indi ilahideki kıymeti çok büyüktür. Mükafatı da çok büyüktür. Onun için bu zamanın esas göz önünde bulundurulması gereken özelliği takvadır. Takva da günahlardan ve menhiyattan sakınmaktır. Şimdi biraz sonra üstadımız diyecek, sokağa çıkan bir kimsenin üzerine yüzlerce günah bir anda hücum ediyor. Bu 1940-45'lerde yazılmış bir mektup. O zaman yüzlerce günah. Şimdi, değil mi? Binlerce günah hücum ediyor. Sokağa çıkmanıza gerek yok. Evinizdeki televizyondan da aynı şeyler geliyor. İnternetten de aynı şeyler geliyor. Efendim, gazetelerden, dergilerden vesairelerden. Dolayısıyla günahların sel gibi hücum ettiği bir zaman dilimi içerisinde en mühim esas günahlardan sakınmaktır. Kışın şiddetli soğuğunda bir insanın en birinci problemi, sıkıntısı soğuğun tesirinden kurtulmaktır. Herhalde yani insan birkaç gün açlığa dayanabilir. Ama kaç saat soğuğa dayanabilir? Kışın o şiddetli soğuğu içerisinde. Onun için soğuktan muhafaza hayatın temel ilkesi oluyor. İşte bu zaman dilimi içerisinde günahlardan ve menhiyattan sakınmak da bizim en birinci meselemizdir. Hem onun ile ilgili de farklı özellikler var ki biraz sonra gelecek inşallah, orada onu ifade edelim. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Böyle kebair-i azime içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hakikaten günahların hücumu fevkalade. Böyle bir zamanda ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek zor. Ancak büyük bir mükafat geliyor arkasından. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Şimdi zaman şiddetli ve dehşetli. Dolayısıyla bu şiddetli ve dehşetli zaman dilimi içerisinde yapılan ibadetin sevabı da çok büyük. Yine üstadımız nazara veriyor. Diyor ki, düşman korkusu altında cephede tutulan bir saat nöbet, bir sene ibadet sevabı kazandırabilir diyor. Yani zaman dehşetlendi mi, şiddetlendi mi, mükafat da büyüyor. Bunlar birbirine göre, yani ganimet garabete göre, nimet külfete göre. Bir şeyin külfeti büyük ise nimeti de büyük. İşte böyle zamanda iki özellik var. Birincisi, bu kadar günahkar bir ortamda ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti müşkilleşmiş. Mükafat ne? Az bir ameli salih çok büyük kıymeti var, çok hükmündedir. İkincisi, bir haramın terki vaciptir. Buradaki vacip farz manasında. Bir haramın terki farzdır. O halde bir haramı terk eden bir insan farz sevabı işliyor. Peki buradaki ifadeyle yüzlerce haramı terk eden insan ne yapmış oluyor? Yüzlerce farz işlemiş oluyor. Onun için deniliyor ki kıyamet günü kişiye amel defteri verilecek. Diyecek ki amel defterine bakınca ben bu kadar sevap işlemedim. İşte menfi ibadetten gelen sevaplar onun amel defterini doldurmuş oluyor. Rahmetli Osman Demirci hocamız bu konu böyle mevzu bahis olduğunda derdi ki ama kes sesini, oraya sevap yazılmış da daha ne istiyorsun? Bir de diyorsun ki ben bu kadar sevap işlemedim. Yani o manada haramların terki farz sevabı kazandırmış. Onun için bu zamanda zayiat büyük gibi görünüyor. Halbuki kar daha büyük. Mesela hepinizin bildiği bir hadise. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İsrail oğullarından bir zatın 400 sene Allah yolunda cihad ettiğini ashabına haber veriyor. Cebrail Aleyhisselam'ın bildirmesiyle. Sahabeler mahzun oluyorlar. Bizim ömrümüz ne ki? 60-70 yıl. Biz 400 yıl ömrü nerede bulacağız da Allah yolunda cihad edeceğiz, sevap kazanacağız. Bu mahzuniyet üzerine Mevla Kadir suresini inzal ediyor. Leyletül Kadr hayrun min elfi şehr. O Kadir gecesi bin ay yapılan ibadetin sevabından daha çok bir sevap kazandırıyor. Daha hayırlı. 83 küsür seneye denk düşüyor. Yani şartlar daraldı mı mükafat büyüyor. İşte böyle günahların hücum ettiği böyle bir dönemde Bir kimse sadece nazarına sahip olsa, sokağa çıktığında kendini namahremden sakındırsa, evine geri döndüğünde yüzlerce farz sevabıyla beraber dönüyor. Yani bilemiyorum, şöyle bir kıyaslama yapabilir miyiz? Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nin kitaplarını okuyoruz. İhya-i Ulumuddin. Bakıyoruz ki o dönemdeki insanlar farzları yerine getiriyorlar. Vacipleri işliyorlar. Sünnetleri işliyorlar. Nafilelerde yarışıyorlar. O kitaplarda hep bunların izahı var. Ama bu dönemin insanı İslamiyet'ten uzak, namazdan habersiz, değil mi? İbadete yabancı. Dolayısıyla o dönemdeki bir insan gece seccadesini serse, efendim şu kadar namaz kılsa, gündüz şu kadar nafile oruç tutsa, sevabı nafile nevinden. Ama bugünün insanı sokağa çıktığında nazarını haramdan sakındırsa, farz sevabı işliyor. Nafile ibadetlerin sevabı farz ibadetlerin sevabına yetişemez. Değil mi? Durum aşikare ortada. Onun için nazarı saklamak diyoruz. Bakın Kur'an-ı Kerim emrediyor. Ve kul lil müminin, mümin erkeklere söyle, nazarı namahreme bakmaktan sakındırsınlar. Ve kul lil müminat, mümin hanımlara da söyle, onlar da namahreme bakmaktan nazarlarını sakındırsınlar, sakınsınlar. Onun için nazar çok önemli. Neden? Günahlar üç yoldan kalbe ulaşıyor. Onun için üstadımız ikinci lemada ne diyor? Günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra iman nurunu çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah tevbe istiğfar ile imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak insan kalbini ısırıyor. O zaman günahlardan sakınmak. Dolayısıyla günahların giriş yollarını kapamak. Günahlar hangi yollardan içeriye giriyor? Umumiyetle üç yoldan içeriye giriyor. Bir, göz penceresinden günahlar içeriye giriyor. Göz namahreme deyince nazarlar bulanıyor. Niyetler karışıyor. Fikirler müşevveş oluyor. Kalp mütereddit duruma düşüyor. O halde kalbimizin istikameti için, imanımızın sıhhat ve selameti için nazarımızı günahtan sakındırmak üzerimize bir vecibedir. Hele bu zamanda, değil mi? Ya. Yani biraz önce ifade etmeye çalıştım. Sokaklar farklı. Evler ondan farklı mı? Yani eskiden insanlar eğlence için veya günah işlemek için belli mekanlara gidiyorlardı. Şimdi belli mekanlar bugünkü teknik vasıtasıyla sayesinde evlerimize gelmiş. Saatlerce namahrem sahnelerle beraber kalmanın da ayrı bir günahı var. Yani bir erkeğin televizyondaki namahreme bakmasındaki günah ne ise, bir hanımefendinin de oradaki namahreme bakmasındaki günah aynı, değişen bir şey yok. Onun için biz nefsimizi ve neslimizi korumamız lazım. Bakın dördüncü meselede zikredilen halkalar içerisinde birinci dairede ne var? Kalp dairesi. İkinci dairede hane dairesi, değil mi? Yani ayet-i kerime ifade ediyor. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum. Birinci daire. Nefsinizi koruyun. İkinci daire ve ehlikum. Ehlinizi de koruyun. Fakat maalesef biz nefsimizi koruma noktasında biraz gayret sarf ediyoruz. Rabbim gayretimizi artırsın. Ama ehlimizi koruma noktasında sınıfta kalıyoruz gibi geliyor bana. Onun için bakın üstadımız ne diyor? Karşımda müthiş bir yangın var. Sefaat ve cazibedar hevesatla mana alemi alev alev yanıyor. O sefaat ve cazibedar hevesat bir hortum gibi her şeyi cazibesine takmış, kendine doğru çekiyor. Fakat biz de çok lakayt bir şekilde ona seyirci kalıyoruz. Rabbim bizlere şuur ihsan eylesin. O halde birincisi nefsimizi korumak. İkincisi neslimizi korumak. Neslimizi de bu manada günah işlemekten muhafaza etme vazifesi üzerimize düşüyor. Bakın iki önemli özellik var. Birisi emri bil maruf, ikincisi de nehyi anil münker. Bunlar bir dengedir. Nasıl? Allah'ın emrettiğiyle emretmek, nehyettiğinden sakındırmak. Fakat maalesef üzerimize öyle bir şey atılmış ki nehiden sakındırma hususunda hiç kimsenin kılı kımıldamıyor. Dili dönmüyor. Tavırlar, hareketler bitmiş. Yani bunu isterseniz söz söyleyen alimlerden tutun da efendim evdeki mesuliyetli büyüklere varıncaya kadar. Onun için halimizde perişan. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim nefsimizi ve neslimizi bu zamanın cazibeler fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Evet, demek ki günahlar göz penceresinden içeriye giriyor, bizi perişan ediyor. İkincisi, günahlar kulak penceresinden içeriye giriyor. Yani dinlediğimiz malayani sözlerden şarkılara ve türkülere varıncaya kadar. Hatta teknik gelişince herkes bir şey almış, kulağına da tıkamış. Sabah akşam şeytanın avazını dinliyor. Rabbim muhafaza eylesin. Hak kelamullah, kelamullah'ı dinlememiz gerekirken hemen 6. sözdeki durumu hatırlayalım. Yani gözümüzü o manada kullanmak. Yani Cenab-ı Allah'ın bize ihsan ettiği nimetlerin kadri kıymetini tartıp bilme durumunda kullanmaktan çok dehşetli bir duruma düşme durumundan sakındırmaya varıncaya kadar. Kulağımızı da öyle. Hak kelamullah, hayır ve hasenatı dinlemekten kaçınıyoruz. Ama lüzumsuz malayani şeyleri dinlemek için fevkalade zaman ayırıyoruz. Hatta paramızla. Yani bedava cenneti satın alıp müşteri olmak isteyen yok. Ama parayla cehenneme herkes koşuyor. Rabbim şuur ihsan eylesin. Demek o manada kulak penceresinden giren günahlar da insanın maneviyatını bulandırıyor. Üçüncüsü ağız yoluyla giren günahlar. Gıybetler, dedikodular, değil mi? Lüzumsuz sözler vesaireler. Bakın ne kadar enteresan. Yani sadece konuştuklarımıza bakalım. Hadis-i şerifte ifade ediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bir meclis ki toplanır, Allah'tan bahsetmeden dağılırlar ise, leşe başından dağılan kargalar gibidir. Siz hayalen bugünkü meclisleri gözünüzün önüne getirin, konuşulanları tasavvur edin ve leşe başından dağılan kargaları seyredin. Ya Allah üstadımızdan ebeden razı olsun, böyle nur ve nurani bir meclis teşekkül etti, değil mi? Böyle toplandık. Biz o duruma düşmekten kendimizi muhafaza ediyoruz. Rabbim muhafaza eylesin. Yani onun için sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Konuştuklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Neden? Dil kalbin tercümanıdır. Onun için halk arasında bir söz var ya, dervişin fikri ne ise zikri de odur. Yani dil kalbin tercümanı. Bir kimsenin kalbindekilerin ne olduğunu bilmek mi istiyorsunuz? Konuşturun, neden bahsedecek? Neden bahsedecek? Ya futboldan bahsedecek, ya televizyonda seyrettiklerinden bahsedecek, ya siyasetten bahsedecek, ya ekonomiden bahsedecek. Niye? Kalp onlarla dolu. Onun için Kastamonu layıkasında bir mektupta üstadımız يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ bahsinde diyor ki hırsı hayat, hıfzı hayat, aşkı hayat, zevki hayat. İnsanların alemini kaplamış. Herkes bunların muhafazasına gayret ediyor. Bile bile ahirete ait emirleri, umurları, işleri ikinci sıraya bırakıyor. Onun için bunlardan kurtulmadıkça o güzelliklere vasıl olamayız. Demek ki günahların giriş yollarını kapamamız lazım. İşte bak Allah sizlerden ebeden razı olsun. Bak bu akşam buraya toplandık değil mi? Ne yaptık? Çok günah yollarını kapamış olduk. Onun için bu mektubun sonunda üstadımız diyecek. Diyecek ki binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin muvaffakiyeti pek harika. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, yani tahribatçıya mukabil tamir de aynı seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari bir muvaffakiyet görülecekti. Yani ne demek? Ne demek? Bakın bir akşamımızı bir takım maliyaniyetlerden kurtardık. Yani birazcık daha tafsiratına inecek olursak şu soruyu sorabilirim. Burada olmasaydık nerede olacaktık? Televizyonun karşısında. Daha tafsiratına gerek yok. Şimdi kurtardık mı kurtarmadık mı? Kurtardık elhamdülillah. Bak şerleri def ettik. Elhamdülillah güzelliklerle de süslüyoruz. Rabbim sevabına nail eylesin. O zaman ne olacak? Bunun miktarını haftada iki akşama, üç akşama, dört akşama, beş akşama çıkarabiliyor muyuz? Yani gün 24 saat. Hafta 7 gün. 7 çarpı 24, 168 ediyor. Yahu zekatını verecek olsak, hani zekat 40'ta 1 oluyor ya, zekatını verecek olsak, hesap kolay olsun, 160 olsa 40'ta 1 kaç eder? 4 saat. Yani haftada 4 saatimizi ilme zekat vermemiz lazım. Sadakası size ait. Haftada 4 saat derse gitmeniz lazım. Gerisini bilmem, bu zekat. Sadakasına karışmıyoruz. Herkesin derecesine göre. İşte maliyaniyetten kurtaracağız, güzelliklerle donatacağız. Ta ki nefsimizi muhafaza edelim. Evet. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinap az bir amelle yüzer günah terkinde yüzer vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle takva namıyla ve günahtan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. O salih ameller ne oluyor? Amel defterine kaydediliyor. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi amel defteri açıldığında insan diyecekmiş. Ya ben bu kadar çok amel işlemedim diye. Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakika şimdiki tarzda hayat-ı içtimaiyede 100 günah insana karşı geliyor, elbette takva ile ve niyeti içtinap ile yüzer ameli salih işlenmiş hükmündedir. Malumdur ki bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı 20 adam 20 günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı 20 adam çalışmak lazım gelirken şimdi binler tahribatçıya mukabil Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mucizevari bir muvaffakiyet ve futuhat görülecekti. Yani bu zamanın yaraları maneviyatımızı yaralıyor ve hasta ediyor. Dolayısıyla o manevi hastalıklardan kurtulmamız gerekiyor. Üstadımız ikinci lem'ada Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını nazara verirken diyor ki, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. İşlediğimiz günahlar kalbimizi ve ruhumuzu yaralandırıyor. Yaralı bir insanın da neye ihtiyacı var? Tedaviye ihtiyacı var. Tedavinin reçetesini de üstadımız beyan ediyor. Ey hasta kardeşler! Siz gayet nafi ve her derde deva ve hakiki lezzetli kutsi bir tiryak isterseniz imanınızı inkişaf ettiriniz. Yani tevbe ve istiğfar ile ve namaz ve ubudiyetle o tiryak-ı kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Madem ki manen hastayız, çünkü ehli gafletin dünyaya olan teveccühünden dolayı adeta dünya kadar manevi hasta bir vücudu var. Bu hastalığın çaresi iman. İmanın tesiri içinde imanı kuvvetlendirmek gerekiyor. Onun için diyor ki, imanınızı inkişaf ettiriniz. İmanımızı neyle inkişaf ettireceğiz? Televizyonun karşısında mı? Futbol sahalarında mı? Değil mi? Efendim, piknik alanlarında mı? Yani nerelerde imanımızı inkişaf ettireceğiz? Elbette ki imanı inkişaf ettirecek meclisler buralar. İmanımızın inkişafının reçetesi Risale-i Nur'da. Böyle bir reçete de elimizde var. Hastalığımız da ortada. Tedavi olmaz isek aklımızdan şüphe etmemiz lazım. Demek ki birincisi imanın inkişafı. İmanda üstadımız yine lemalarda ifade ediyor. İman bir hüsnü münezzehtir. O hüsnü münezzeh olan iman bütün dertlerimize devadır. Ama o imanı muhkemleştirmek, takviye etmek, kuvvetleştirmek gerekiyor. Ta ki fiiliyatımızda onun tesiri görülsün. Bakın, bazı şeylere olan inancımız sağlam. İnancımız sağlam olunca sakınmamız da kuvvetli. Mesela elektrikle musafaha etmenin ciddiyetini hepimiz biliyoruz, değil mi? Hemen şuradan kablonun ucunu çıkaralım. Hadi musafaya tut diyelim. Ne yapacak? Çarpacak. Ona olan itikadımız sağlam olduğu için çok kuvvetli bir şekilde de sakınıyoruz. Cehenneme olan itikadımızın zayıflığından dolayı günahlardan pek fazla sakınamıyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? İmanımızı inkişaf ettirmemiz gerekiyor. O inkişaf ile beraber manevi yaralarımızı tedavi edeceğiz. O da ne ile olacak? Tevbe ve istiğfar ile, namaz ve ubudiyetle o tiryak-ı kutsi olan imanı ve imandan gelen ilacı istimal ediniz. Evet, dünyaya muhabbet ve alaka yüzünden güya adeta ehli gafletin dünya gibi büyük, hasta, manevi bir vücudu vardır. İman ise o dünya gibi zeval ve firak darbelerine, yara ve bere içinde olan o manevi vücuduna birden şifa verip, yaralardan kurtarıp hakiki şifa verdiğini pek çok risalelerde kat'i ispat etmişiz. İman ilacı ise feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Demek doktorlar reçete yazıyor. Şimdi doktorun yazdığı reçeteyi neye göre kullanacağız? Onun tarifine göre kullanacağız. İlaçları kendi istediğimiz tarzda yesek içsek, doktorun tarif ettiği şekilde istifade olur mu? Olmaz. O halde tavsiye ne ise ona uyacağız. Onun için iman ilacı da nasıl tesir edecek? Feraizi mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösterir. Farzları yerine getiremiyorsak o iman ilacı da bizim hastalıklarımızı tedavi etmez. Onun için amelin imanla kuvvetli bir bağı vardır. Hani böyle menkıbe anlatılır, adam yanındaki kişiye ibadetlerle, ibadetlerin imanı muhafaza ettiğini, manen koruduğunu, temizlediğini anlatıyormuş. Yanındaki de pek inat birisi. Ya öyle şey mi olur? İnsan doğruysa doğrudur, şöyleyse böyledir falan diye böyle itiraz ediyormuş. Bakmış ki söz anlatamayacağım. Karşıdan da bir adam geliyor. Kirli, pis, pasaklı, perişan bir insan. Yanındaki itiraz eden adamın da ne iş yaptığını biliyor. Ama iş tam yerine geldi, soruyor. Sen ne iş yapıyorsun diyor. Diyor ki ben sabun imal ediyorum. Diyor ki senin imal ettiğin sabun ne işe yarıyor? İnsanları kirlerden temizliyor. Hiç de öyle bir şey yok diyor. Senin imal ettiğin sabun insanları kirden temizleseydi bu adamı temizlerdi diyor. Ama bir başını kaldırıyor ki kirli, pasaklı, perişan bir adam. Verdiği cevap ne biliyor musunuz? Kullanmıyor ki. Adam sabun kullanmıyorsa nasıl temiz olsun ki? Biz de günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler maneviyatımızı hasta etmiş mi? Etmiş. İlacı ne? Tevbe istiğfar. Namaz, niyaz. Kullanmasak nasıl temizleneceğiz ki? Onun için o tiryak-ı kutsi olan manevi ilacı kullanmanın yolu farzları mümkün oldukça yerine getirmekle tesirini gösteriyor. Peki ilacın tesirini men eden, kıran, etkisiz hale getiren maniler var mı yok mu? Var değil mi? İlacı usulüne uygun, tarifine uygun kullanmazsanız o ilaçtan beklediğiniz tesiri bulamazsınız. Bakın 30. lemmada üstadımız Allah ilaçlara bir tesir özelliği vermiştir diyor. Ha, ilaçlara tesir özelliği vermiştir sebepler doğrultusunda ama biz şifayı kimden bekleriz? Allah'tan bekleriz. İtikat boyutu farklı. Peki iman ilacının tesirini kıran maniler, engeller var mı yok mu? Var. Nedir onlar? Gaflet ve sefahat ve hevesat-ı nefsaniye ve lehviyat-ı gayr-ı meşru'a o tiryakın tesirini men eder. Yani üstadımız namazda ruhun ve kalbin büyük bir lezzeti vardır diyor. Namazda bir lezzet var. Namaz kılıp lezzet alamıyor isek bizde bir eksiklik var. İmanda bir halavet var. Bir tatlılık var, bir lezzet var. İmanımızın halavetini hissedemiyor isek amellerimizi gözden geçirmemiz lazım. Peki nedir manileri? Bir, gaflet. Gaflet nedir? Bir şeyin kıymetini bilememe. En büyük nimetlerden birisidir imanımız. Onun için çok büyük alimler yazdıkları kitabın ilk sayfasında şu duayı yapmışlar. Elhamdülillahillezî cealenâ minel müslimîn. Bizi Müslüman kılan, İslam nimetini bize bahşeden Mevla'ya nihayetsiz hamdü senalar olsun. Çünkü o iman nimetiyle ahirete vasıl olacağız inşallah. Dolayısıyla gaflet bunu örtüyor. Başka sefahat. Tarife gerek yok. Yani kumarhaneler, kahvehaneler, meyhaneler, eğlence yerleri vesaire bunlar ne oluyor? İman ilacının tesirini kırıyor. Üçüncüsü hevesat-ı nefsaniye. Nefsimizin hoşuna giden arzu ve isteklerimiz de iman ilacının tesirini kırıyor. Zaten Mevla o noktada bizi imtihan ediyor. Yani biz La ilahe illallah deyip Allah'ı mı Rab tanıyacağız? Yoksa Eraeyte menittehaze ilahehu heva. Heva ve hevesimize tabi olup hevamızı mı ilah kabul edeceğiz? Bu iki şey karşısında imtihan ediliyoruz. Heva ve hevesimize tabi isek onu ilah ediniyoruz demektir. Ayet-i Kerime'nin ifadesine göre ki üstadımız bunu müteaddit yerlerde işliyor. Demek ki hevesat-ı nefsaniye iman ilacının tesirini kırıyor. Dördüncüsü lehviyat-ı gayrimeşrua. Gayrimeşru oyun ve eğlenceler iman ilacının tesirini kırıyor. Bu tabi bu saha çok geniş. Yani gayrimeşru olan eğlenceler, oyuncaklar bu zamanda öyle çoğalmış ki, öyle çoğalmış ki insanı ameli salihten geri bırakıyor. İnsanı o cazibedar fitne olarak günahların merkezine çekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, benimle sizin haliniz şu misale benzer. Siz ateş kuyusunun etrafında pervaz edip dönüyorsunuz. Her an kuyuya düşme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Ben elinizden, eteğinizden tuttum sizi kurtarmaya çalışıyorum. Siz benim elimden kaçmaya çalışıyorsunuz. İşte halimiz bu yani. Ateş çemberinin içerisinde. Neslimizin de hali bu. Rabbim şuurumuzu ziyadeleştirsin. Onun için bu lehviyat-ı gayrimeşru'a en büyük düşmanımız. İmanımızın halavetini, lezzetini ve imanımızın amel üzerindeki etkisini silip mahveden en büyük bir etkiye sahip. Rabbim bu dört hastalıktan bizleri muhafaza eylesin. Hastalık madem gafleti kaldırıyor, iştihayı kesiyor, gayrimeşru keyiflere gitmeye mani oluyor, ondan istifade ediniz. Hakiki imanın kutsi ilaçlarından ve nurlarından tevbe ve istiğfar ile, dua ve niyaz ile istimal ediniz. Cenab-ı Hak sizlere ve bizlere şifa versin. Hastalıklarınızı ve hastalıklarımızı kefareti zünüp yapsın. Amin, amin, amin. Ve قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة